Yeşil Radyo.
Kıymetli dostlar, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Yeşil Radyo programıyla yine sizlerle beraberiz. Bugün enerji verimliliği bir başlığımızda var ama bildiğimiz anlamda değil. Ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. Onu da takdim edeceğim ama öncelikle giriş bilgileriyle başlayalım. Meteorolojinin Sesi Radyosu'na 312-302-25-25 numaralı telefondan erişebilirsiniz. Yeşil Radyo özelinde erişmek isterseniz de şahsi e-posta adresimi sizinle paylaşayım. dr.yalcinlevent@gmail.com. Yine çağımızın gereği artık sosyal medya araçlarında Yeşil Radyo'yu uyarladık. LinkedIn, Facebook, Instagram ve Twitter'da Dr. Levent Yalçın veya Yeşil Radyo diye aratırsanız irtibata geçme şansımız olur. Yine bir çağ gerekliliği daha, YouTube'daki Yeşil Radyo kanalından da bahsetmiş olayım. Tüm kayıtlarımızı size orada saklıyoruz. Geriye doğru dinleme ve erişme şansınız olsun diye. Bugünkü kaydımızda bugün gece yarısı diyeyim, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı 00:20'de tekrar programları sırasında bir kez daha yayınlayacağız. Akabinde videoya dönüştürülmüş haliyle YouTube'daki Yeşil Radyo kanalına erişiminize sunacağız. Bu şekilde belki bize övgü ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz diye hedeflemiştik. Şimdi tarihi yapılarda enerji verimliliği konuşacağız. Çok fazla enerji verimliliği bu programda konu ettik ama tarihi yapılarda nasıl oluyor? Bunu da koruma mimarı Süreyya Topaloğlu ile bu soruya cevap arayacağız. Sevgili Süreyya Topaloğlu, hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler nazik davetiniz için.
Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Ankara bağlantısı olmasına rağmen daha çok İstanbul'da yaşayan birisi olarak görüyorum
sizi. Evet, aslında Ankaralıyım ama son 5 yıldır İstanbul'da çalışıyor ve orada yaşıyorum.
Evet, ta İstanbullulardan Ankara'ya evet. Geldiniz. Kimdir Süreyya Topaloğlu? Böyle programımıza
Süreyya
başlayalım.
Süreyya Topaloğlu mesleki olarak tanıtmak gerekirse bir mimardır. Hı hı. Ben yüksek lisansımı kültürel mirasın koruması üzerine yaptım. Bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştım ve şu an bir sivil toplum kuruluşunda, Kültürel Miras Koruma Derneği'nde koruma uzmanı mimar olarak çalışıyorum. Bunun dışında arkeolojik kazılarda da yer aldım. Ofislerde de çalıştım, mimarlık ofislerinde. Bu şekilde ne kadar geldim.
Güncelden ziyade geçmişe mi bir merak var?
Evet, bir düşündüm aslında neler yaptığımı. Çünkü şimdi, genelde tarihi yapı, arkeolojik alanlar, tarihi alanlar, bunların üzerine çalıştım. Biraz daha evet, yeni olanı değil de eski olanı seviyor ve onu korumaya çalışıyorum.
Fark var, nedir peki güncel modern mimariyle tarihi mimari deyince? Var mı öyle bir katı tarif?
Aslında bir tarif yapabiliriz. Yani tarihi yapılar üzerinden bir tarif yapabiliriz. Çünkü tarihi yapı dediğimiz zaman aslında şunu kastediyoruz. Bir yaş değeri var tabii ki. Hı-hı. Ne kadar uzun süredir ayakta olduğu, aslında ona biraz vurgu yapıyoruz. Fakat ondan da önemli olan inşa edildiği dönemin aslında mimari ve sanat anlayışını bugüne taşımış olan, bu anlamda değerli olan ve bu yüzden korunması gerektiğini düşündüğümüz yapılardan, hı hı, bahsediyoruz tarihi yapılar dediğimizde. Biz Türkiye'de de çoğunlukla aslında tarihi kentlerde, çok katmanlı diyebileceğimiz kentlerde yaşıyoruz. Ankara'da öyle bir Roma geçmişi olan bir kent. Doğru, İstanbul'da doğru. Öyle. Bu şekilde bu aslında tarihi yapı.
Anadolu'nun tamamı biraz öyle.
Tamamı, nereye elinizi atsanız zaten aslında tarihi bir alanla karşılaşıyorsunuz. Hı.
Doğru. Şöyle bir saygı oluşuyor mu acaba? Hı. Muhtemelen vardır ama şimdi aklıma geldi. Bir yapı bu kadar uzun süre ayakta kaldıysa onun mimarını takdir etmek lazım diye.
Kesinlikle
mesleki bir hayranlık.
Tabii ki, çünkü kendi ömrümüzle kıyasladığımızda bir yapının ömrüne kıyasla biz aslında bir noktayız. Hı hı. Ve hani ona bir şekilde daha fazla ayakta durması için yardım etmeye çalışıyoruz. Ben biraz kendi misyonumu öyle tanımlıyorum galiba. Evet. O zaman algısı yüzünden duyulan bir saygı ve bir koruma içgüdüsü var diyebiliriz.
Peki, şimdi sözü açtı. Aslında hı hı. Seyrimiz belli ama ben hemen yeri gelmişken onu da sorayım. Evet. Şimdi bu tarihi yapılardaki şu anki koruma ihtiyacının doğması, yani biz korumasaydık onlar, hı-hı, yine kalmaya devam etmez miydi? Korumaya niye ihtiyaç duyuyorlar? Yani ya da ardımızda kalan yüzlerce yıl, kimisi onlarca yıl korumaya ihtiyaç duymamış.
Bu benim mesleki disiplinim içinde de bir tartışmadır aslında. Çünkü hep şunu düşünürüz. Bu yapılar aslında kendi tarihsel ve kültürel sürdürülebilirliği içinde bugüne kadar taşındı. Hı-hı. Fakat artık şu an daha çok yeni yapı malzemelerine ve daha betonarme yapılara insanlar ya oralarda yaşamaya bir konfor seviyesi, hı-hı, üzerinden düşündüğümüzde bir tarihi yapının bakımı daha zor olduğu için, sürdürülebilirliği pek çok anlamda daha zor olduğu için yeni yapılara taşınmayı tercih ediyorlar. Aslında bu yapıların içinde insan olduğu müddetçe o kişi o yapıyı devam ettiriyor, yaşatmaya
Evet.
devam ettiriyor. Fakat yapı boşaldığı zaman, içinden insan çıktığı zaman o da bir kabuk gibi aslında zamanla yok olmaya ve zarar görmeye başlıyor. Bu yüzden aslında korumaya ihtiyaç duyuyoruz.
Bir tane tecrübem var benim de bu konuyla ilgili. Kapadokya'da evimden size program öncesi bahsetmiştim. Yanılmıyorsam bir 150-200 yıllık geçmiş olan bir evim oldu. Uzun yıllar en son elden çıkardık ama orada şöyle bir söz vardır. Evi ayakta tutan nefestir diye. İçeride
Kesinlikle,
birileri yaşarsa ev yıkılmaz derler.
evet, içinde birisi olduğu müddetçe o ev zaten o kişiyle beraber yaşamaya devam ediyor. Bu çok güzel bir tabirmiş.
Doğru, evet. Biz de bunu çok zikretmiştik zamanında. Peki şimdi kişisel olarak az çok tanıdık sizi.
Evet.
Neler yaptığınızı gördük ama kurumsal olarak da soralım. Kültürel Mirası Koruma Derneği zaten kıdemli bir dernek. Mazisi de var. Kısaca biraz da derneği tanıyalım mı? Onlar ne
Tabii,
yapıyorlar?
Kısaca aslında dernekte şu an yapılan projelerden ve yapılması planlanan şeylerden bahsedebilirim. Biz çok yoğun çalışıyoruz, çok fazla proje yapıyoruz ama aslında 2014'ten beri, yani 2014'te kurulmuş, 6 yıldır işleyen bir derneğiz. Aslında derneğin temel vurgusu Anadolu'da var olan, bizim biraz ortak miras olarak tanımladığımız kültürlerin, bu kültürlerin izlerinin sürülmesi, onların ortaya çıkarılması. Çoğu zaman saha çalışmaları yapıyoruz. Yerlerinde bu yapıları belgeliyoruz. Bunların bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırmaya çalışıyoruz. Genelde bu eksende çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürdüğümüz projeler şu şekilde. Benim içinde bulunduğum koro projesi, birazdan da bahsedeceğiz
Evet,
zaten.
ona detaylarına
Evet,
bakacağız
Mardin ve
onun.
Antakya'da yürütülen bir projeydi. Bunun dışında bir Süryani kültürel mirası ile ilgili bir proje yürüttük. Onda da saha çalışmaları yaptık. Oradaki yapıları belgeledik ve yayınlara dönüştürmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü bir şeyi belgelemenin en kalıcı yolu onu bir yayına, basılı yayına ya da dijital yayına dönüştürmek. Onun dışında Güney Marmara Adaları ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz hala. Onun da kitapları hazırlanıyor. Bu şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
Avşa tarafı mı? Güney Marmara'da.
Marmara Adası, Avşa
Avşa
Adası,
Adası değil mi
oradaki
o tarafta
adalar
da?
bütünü, oradaki köylerde aslında biz uzmanlarla beraber yaptığımız gezilerde envanterini çıkardığımız yapılar var. Oradaki kültürel mirası da kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz.
Evet, genel çerçeve böyle.
Evet.
Peki şimdi yavaş yavaş o zaman hatta Yeşil Radyo davet edilme
Sebebimiz.
gerekçeniz, dayanağınız diyelim.
Evet.
Koru projesi. Koru
Koru.
projesi ne demek koru? Koru deyince
Koru
aklımıza ne
aslında
gelsin bizim?
bildiğimiz anlamda koru
Bir
derken
emir
bir
kipi mi?
çağrı, gerçekten bir emir kipi yani belki de
Koru.
oluşturulması istenen etki bu. Koru, koruyalım, sen de koru, ben de
Evet,
koruyayım,
evet.
hepimiz koruyalım, böyle bir vurgu, biraz daha vurucu ve akılda kalıcı olması için aslında verilmiş bir isim. Ama aslında projenin uzun ismi kültürel mirasın korumasında kapasite geliştirilmesi. Bunun üzerinden aslında bu 3 yıldır süren bir proje Temmuz 2017'de başladı ve geçtiğimiz ay sonunda
Sonuçlandı.
tamamladığımız bir projeydi. Çok uzun
Neresiydi?
soluklu.
Hedef coğrafya neresi?
Hedef
Tüm Anadolu
coğrafya
mu?
çoğunluklu olarak Mardin ve Antakya'daydı.
Mardin-Antakya.
Çünkü risk altındaki bölgelerde aslında bu çalışmanın yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş. Biraz daha sınır kentleri tercih edilmiş. Fakat bizim İstanbul'da da eğitimlerimiz oldu. Fakat çoğunlukla koru kapsamında yaptığımız işleri Mardin ve Antakya'da, bu iki güzel kentimizde yürüttük.
Evet. Sanki ortak yönleri yapılar tarihi ama halen kullanılıyor gibi, değil
Evet,
mi?
aktif
Çünkü
tarihi
oralarda
merkezlere,
doğrudan yaşayanlar var artık binalar
evet, sahip
kullanılıyor.
olmaları. Yani şu anda da gidip gördüğümüz yaşayan tarihi merkezlere sahip olmaları aslında iki kentin de ortak özelliği.
Doğru. Şeye de ben çok üzülürüm bazen böyle tarihi kentte Anadolu'da zaten çok fazla da terk edilmiş veya artık kullanılmayan yapılar demin de
Evet.
söylediğimiz gibi kendiliğinden eriyip gidiyor. Ama orada biraz da bu korumacılar diyeyim siz korumacılar korumacıların fazla koruma kaygıları da biraz mani olmuyor mu? Kişilerin yaşamasını engelleyici bir unsur değil
Şöyle
mi?
aslında evet,
Mesela
bazı
Ürgüp'te de
yasal,
olmuştu bu Kapadokya'da ben hatırlıyorum.
tabii genelde biz
Yani
bu
koruma
haberleri şu
kaygısını.
şekilde görürüz. Bir çivi bile çakılamıyor
Evet.
şeklinde genelde medyada görürüz. Aslında bu yasal süreçler insanların biraz gözünü korkutuyor. Sınır, yani bir sınırlama var, doğru. Fakat bu sınırlamanın çıktığı kaynak aslında işlerin usulüyle yapılabilmesi. Yani bir restorasyon projesi yapılacağı zaman bu uzun bir süreç. Önce yapının çizimlerin yapılması gerekiyor. Üç dönem, işte bir çizimde üretiyorsunuz, onu kuruldan geçiriyorsunuz. Tabii ki bir kişi için, bir tarihe sahibi
çıkıyor,
için.
Değil mi?
Evet, rölevesini, işte restitüsyon çizimlerini üretmek çok zor geliyor.
Evet.
Fakat aslında işin içine girdiğiniz zaman o kadar uzun süreçler değil ve kıymetli, yapılması gereken şeyler. Ama dediğiniz gibi yasal süreçlerin uzun olması insanların gözünü biraz korkutuyor.
Evet, evet. Biz kültürel olarak biraz ona hazırlıklı değiliz.
Değiliz. Her şey hemen olsun istiyoruz.
Evet, bu şekilde kayıt altına alınıp çizimlere dökülmesi,
evet,
uygulamasının profesyonellerce yapılması da aslında oraya bir katma değer katıyor. Hani mülk
evet,
sahibi için diyelim. Bu
kesinlikle
da müthiş
evet,
bir artı değer. Hatta bunların artık ticari olarak kullanılması da söz konusu, değil mi? Yani o tarafa
aslında.
doğru da evrilen bir süreç de
Tabii
var.
aslında az önce şeyden bahsetmiştik programın başında. Yani bu yapıların yavaş yavaş boşaltılması,
Evet.
insanların işte başka işte betonarme yapılara taşınması dedik. Şimdi bu boşalan yapılar çoğu yerde turizm ya turistik yapılara dönüşüyor. Böyle bir hareketlilik var gerçekten. Genelde özgün fonksiyonlarıyla değil, bir şekilde adapte edilerek başka bir fonksiyona dönüştürülerek sürdürülüyor. Bu da bir yöntem
Evet,
aslında, adaptif bir
evet,
şekilde onu
evet.
Yeniden
Yaşatmayı
kullanma.
kolaylaşıyor aslında o binaların da
Evet.
yaşatılmasına, en azından finansman açısından
Evet.
bir katkı sağlayacağı açık. Tamam, koru projesine tekrar
Evet,
döndüm ben.
korudan biraz daha
Evet,
bahsedebiliriz.
sizi konuşturalım o zaman. Şimdi koruyu bize anlat.
Tabii korudan biraz daha detaylı olarak bahsedebilirim. Çünkü dediğim gibi uzun 3 yıldır süren bir proje ve korunun aslında 5 ana ayağı var. Bunlardan en önemlisi eğitimler. Biz çok fazla kültürel miras eğitimleri yaptık. Yeri geldi bunu taş ustalarıyla yaptık. Yeri geldi ahşap ustalarıyla yaptık. Başka gazetecilerle yaptığımız eğitimler oldu. Yani kültürel miras haberciliği üzerine, tarihi yapı sahipleri ve sakinleriyle yaptık. Onların kendi evlerinde neler yapabileceğini konuştuk. Öğretmenlerle yaptık. Kültürel miras konusunda çocuklara nasıl dokunabiliriz? Orada nasıl alanlar açabiliriz? Ve yerel yönetimde çalışanlarla yine koruma üzerine bu şekilde farklı profesyonel eğitimler yaptık.
İçerikleri sorayım mı eğitimlerin? Çünkü böyle, bunlar özgün olsa gerek.
Bunlar
Elde
aslında hep
hazırda uygulanabilir
sıfırdan
genel minel bir şeyler
aslında
yoktu, değil mi?
üretilmiş şeyler yok.
Evet.
Tabii ki bizim bunların hepsi gruplara özel
Hedefe
bir
göre
şekilde.
sizler hazırladınız
Tabii
eğitimleri de.
bizler hem dernek bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan bir grup olarak, biz koro ekibi olarak, hem de ulaştığımız uzmanlar, hocalar, onlarla birlikte oluşturduğumuz, kurguladığımız eğitimlerdi. Çünkü özelleştirmek çok önemliydi. Hem teorik eğitim kısmında hem pratik eğitim kısmında. Öğretmenlerle mesela pratik eğitim kısmında müzeye gidip müzede çocukları nasıl gezdirebiliriz? Ya da gazetecilerle bir kültürel miras haberi nasıl yazılmalı? Burada vurgu ne olmalı gibi
Doğru.
çok özelleştirdiğimiz eğitimlerdi. Ya da taş ustalarıyla çalışırken genel bir kültürel miras çerçevesi vermek ve bir tarihi yapıda çalışmak neden önemli? Onu daha hissi olarak belki vurgulamak. Hep gruplara göre özelleştirdiğimiz eğitimlerdi.
Bence gazetecileri iyi düşünmüşsünüz.
Evet.
Çünkü gazeteciler şöyle, biz de bu meteoroloji tarafında, bu meteoroloji okur yazarlığından bahsederken medya halkla kurum arasında veya halkla sektör arasında bir vitrin oluşturuyor. Siz arkada ne kadar kaliteli veya doğru işler yaparsanız yapın, halka bu nasıl söylendiğiyle bağlı. Kullandığı birim, terimler veya çarpıcı olarak sunmaya çalıştığı
Evet.
ifadeler, bunların hepsi halkı, o sektörün, halkın gözünde o sektörü belirleyen şeyler. Gazetecileri iyi
Gazetecilerde bir
düşünmüşsünüz.
de şöyle özel bir durum var. Bizim aslında orada biraz daha ilgilendiğimiz konu definecilik haberleriydi. Çünkü
Ha, bir de o var.
biliyorsunuz
Bir de o var, doğru.
definecilik aslında yasal süreçleri olan da bir durum diyelim. Ama bizim çok tabii ki destekleyebileceğimiz bir durum değil. Çünkü çok fazla zarara yol açan bir
Evet.
süreç. Ve özellikle kültürel miras haberciliği konusunda bizim vurgumuz definecilik haberlerin özendirici olmaması, aksine caydırıcı olması, buralarda bir parasal meblağdan bahsedilmemesi. Çünkü
Evet.
bunlar açıklandığı zaman insanlarda bir fırsat etkisi, hissi doğurabiliyor ve bu çok tehlikeli. Biz biraz ona vurgu yapmıştık. Şu anda da aslında belki kısaca bahsedebilirim. Definecilik yasasının yenilenmesi üzerine biz bir ekip çalışması içindeyiz aslında.
Doğru. Aslında bu güvenlik güçleri için de bir fırsat olmuştur. Çünkü halkın ne kadar büyük çoğunluğu burayla ilgilenirse, onlar için de yeni bir iş yükü.
Evet.
Onlar da çaresiz kalıyorlar, değil mi?
Evet,
O açıdan da
yakın
değerlendirmek lazım.
zamanda belki de hatırlarsınız Dipsiz Göl
Evet,
konusunu, yani bir göl,
kötü bir
12 bin yıllık bir
hikaye
göl
oldu.
kurudu, bir define araması ve bu yasal bir süreçti aslında, ama izinli bir kazıydı,
Evet.
ama ortaya çıkardığı zarar artık hepimiz Doğru. biliyoruz. O yüzden bu süreçlerin biraz daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Doğru. Bu konularla da ilgileniyoruz.
Doğru. Paylaşmak istersen eğer o konuda da biraz söylemde bulunabilirsin. Çünkü biz de Yeşil Radyo'da yapmak istediğimiz şey zaten Hı-hı. kamuoyundan kastımız bazen bürokrat oluyor, bazen evet. ev kadını oluyor, bazen iş adamı, bazen Hı-hı. STK'cılar. Ama bir bilinç oluşturmak, farkındalık evet. yaratmak. O yüzden bir hazırlığın var ise hani
biraz kısaca bahsedebilirim aslında. Çünkü biz şu an üzerinde çalıştığımız konu define arama yönetmeliği. Burada Hı-hı. usulen aslında bu alanda çalışıyorum, bu kadar metrekarede çalışıyorum. Hı-hı. Böyle bir yer dediğiniz zaman siz bir define yapmak için izin alabiliyorsunuz. Fakat bunu biraz daha belki de filtreden geçirilmesi, Hı-hı. isteyen her kişinin istediği yeri kazanmaması gerektiğini aslında Hı. düşünüyoruz bu olan şeyler yüzünden. Çünkü definecilik biraz da insanlarda heyecan uyandıran bir konu. Evet. Biraz gerçekten bir yerde bir şey bulmak, bir şeyin izini sürmek belki de böyle yaklaşılan Hı. bir konu. Fakat biraz araştırma yaptığımızda definecilik malzemeleriyle ilgili ya da bu net ağlarla ilgili çok yaygın olduğunu, herkesin pek çok insanın bununla uğraşmaya çalıştığını görüyoruz. O yüzden izinsiz de çok fazla süreç oluyor. Doğru. Bunun durdurulması için aslında şimdi biz bir grup çalışması içindeyiz ve bunu hakikaten yasayı da etkileyecek bir şekilde bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Bu çok evet. önemli bir konu gerçekten. Çünkü asıl miras o kazdıkları, zarar verdikleri şey aslında. Hani önemli olan miras oraya kazıp bir para bulmak değil. Aslında bir yapıda ararken o yapıya zarar veriyorsunuz ve miras aslında hazine o yapının kendisi oluyor.
Doğru.
Böyle tanımlayabiliriz.
Bana neyi çağrıştırdı biliyor musun? Bu avcıları çağrıştırdı.
Evet.
Yani şimdi kırsala gittiğimizde veya halkın arasına girdiğinizde hayvanlarla en çok ilgililer avcılardır aslında. Veya doğayla en ilgililer onlardır. Ama onlar birçoğu da belki art niyetli değil, bilinçsizce yeterince eğitim almadıkları için ya gününü evet. tutturamazlar, yanlış zamanda avlanırlar veya yanlış hedefler koyarlar kendilerine. Definecilik de biraz öyle. Halkın içinde aslında tarihi yapılarla en çok ilgili kişiler onlar. Ama tabii dizginlenmesi gereken de bir durum söz konusu.
Evet ama onlar şöyle
yani en yakın onlar var. Çekilebilir aslında bu doğru evet, süreçlere çekilebilirse.
Öyle durumlar oluyor ki definecilik yapan kişiler kendilerini hatta fahri arkeolog gibi tanımlıyorlar. Evet. Yani bir ilgileri olduğu kesin fakat bu ilgi maalesef zararla sonuçlanıyor.
Doğru. Yani onu hani reddederek, tüy kaka diyerek, dışlayarak değil de belki onları sürecin içine
dahil ederek,
çekerek.
Belki de evet.
Mesela kazılarda bile onlardan yararlanılabilir belki.
Zaman zaman geçmişte müzelerde aslında böyle şeyler yapılmış. İnsanlar kendi buldukları şeyleri müzelere götürerek ön ayak oldukları durumlar olmuş. Fakat günümüzde biraz daha aslında zarar kısmını görüyoruz.
Evet, kazanca dönüştürülebilir, evet. faydaya dönüştürülebilir diye evet. düşündüm. Çünkü sayılar çok fazla dediğiniz gibi. Yani
çok
biz
fazla.
Medyadan daha çok takip ediyoruz ama medyaya bu kadar yansıdıysa bunu bir grafik olarak düşünmek lazım.
İzinli kazı sayısı son 5 yılda 500'ü aşkın. İzinsizleri Hı-hı. siz düşünün.
Aslında izin süreci de varmış yani değil mi? Bak bu,
tabii bir yönetmelik var. Yönetmelik hiç caydırıcı
yani kamu,
kamu değil.
Kamu buna göre aslında kendini en azından bir niyet etmiş. Hani eksikleri evet. olabilir. Bir revizyona ihtiyaç var anlaşılan.
Evet o yönetmeliği belki bu gözle tekrar elden geçirmesi gerekiyor. Böyle.
Evet. Şimdi Sayın Süreyya Topaloğlu programın biz yarısına geldik Yeşil Radyo'nun. Evet. Böyle bir müzik arası verelim, soluklanalım. Kuru projesini biraz ihmal ettik gibi oldu.
Evet, konuyu açıyor yarıda. Dediğiniz gibi. O zaman bir şarkı dinleyip tekrar evet. projeye dönebiliriz.
Evet, takdim size ait, buyurun.
Tamam, ben o zaman şöyle bir istekte bulunayım. Bir yeni türkü parçası çalabiliriz. Hı-hı. Güne Bakan şarkısını düşündüm, uygun olursa eğer.
Evet, sevgili Cenk yönetmenimiz, teknik yönetmenimiz bu şarkıyı dinleyicilerimize iletecektir. Akabinde biz de programın ikinci yarısına devam edelim.
Evvel zaman içinde dostlar ağaçlara ev kurardık, tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar, dünyaya kanat açardık. Tutsak değildik zamana, başına buyruk yaşardık. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zamandı. Sulara benzeriz. Pencereler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yağsın. Güne bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zaman.
Kıymetli dostlar, yeni türküden dinledik. Değerli konuğumuz Süreyya Topaloğlu'nun tayiniyle güzel bir şarkı. Biz tekrar koruma mimarı arkadaşımızdan bizi koru projesi hakkında bilgilendirmesine doğru dönelim. Evet. Projeye değinmeden programı kapatmış olmayalım.
Evet.
Evet, neler yaptık şimdi koru projesinde?
Aslında
şeye vurgu yaparak, özellikle sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine vurgu yaparak.
Ben de tam o konuya aslında geçiş yapmak üzereydim. Çünkü koru projesinde sürdürülebilirlik dahilinde yapılan çok fazla şey var. Bunlardan da çok ayrıntılı olmamakla birlikte bahsetmek isterim. Çünkü burada sürdürülebilir kentler yaratmak, özellikle sürdürülebilir tarihi kentler yaratmak vurgusuyla oluşturulan projenin böyle bir koluydu. Burada da en önemli iş aslında örnek bir model restorasyon uygulaması yapmaktı. Bu işin yapılabilirliğini göstermek için ve tekrar edilebilir yöntemleri önerebilmek için. O yüzden bizim bununla ilgili Mardin'de bir çalışmamız oldu. Tamir Evi. Onda
Tamir Evi.
İsmi Tamir Evi. Evet. Mardin'de 200 yaşında bir yapı. Aslında küçük ölçekli bir konut yapısı Tamir Evi. Fakat model olması anlamında küçük olması ve bir konut olması çok önemli. Çünkü daha büyük bir yapı bu anlamda tercih edilmesi belki uygun olmazdı. Biz orada insanların kendi evlerinde de uygulayabilecekleri yöntemleri göstermeye çalıştık. O yüzden de aslında böyle bir yapı tercih edildi.
Tamir evi... da bir şahsa ait bir yapıdan bahsediyoruz değil mi?
Evet, şahsa ait bir sosyal ve kültürel amaçlar için kendisi hibe etmeyi düşünüyor bunu. Aha. Ve biz de proje sonucu, yani proje için uygun bir yapı ararken bu yapıya ulaşıyoruz. Tamir evi aslında bizim sürdürülebilirlik anlamında projenin en somut meyvesi tamir evi. Tamir evinden birazdan bahsedeyim. Ondan önce belki kısaca yine bu yaptığımız eğitimlerden bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Çünkü burada benim asıl temelde vurguladığım şey iklim ve miras konuları nasıl iç içe geçiyor. Çünkü burada çok yeni bir alan doğuyor aslında. Çünkü mimari koruma ve çevresel sürdürülebilirlik iç içe girebilecek bir konu. Normalde koruma mimarlığı.
Tam bizim konumuza.
Yani sürdürülebilirlik, tarihsel sürdürülebilirlikten de bahsediyoruz. Çevresel sürdürülebilirlikten de. Normalde restorasyon denildiğinde, koruma denildiğinde insanlarda bir nostalji vurgusu oluyor. Yani ne kadar güzel eski evleri koruyorsunuz çünkü seviyorsunuz. Biraz böyle algılanıyor. Fakat günümüzden iklim krizi içinden baktığımızda biz bu yapıları kaybedecek lükse sahip değiliz. aslında korumak zorunda olduğumuz için koruyoruz gibi ben bunu biraz daha yorumlamayı tercih ediyorum. Bunu şöyle açıklayabilirim. Bu yapılarda, tarihi yapılarda ve mevcut yapılarda hali hazırda sarf edilmiş bir enerji var bunların yapımı sırasında. O yüzden bu yapıları yıkıp yeniden yapmak değil, korumak bu anlamda zaten çok tasarruflu bir şey. Yani onları olduğu şekilde elden geçirmek, enerji verimli hale getirmek. Burada 2050 yılına geldiğimizde biz hala kentlerdeki yapıların %80'ini kullanıyor olacağız ve yeni kentler yaratma lüksümüz yok. O yüzden önemli olan elimizdeki yapıları enerji verimli hale getirmek. Bunlar tarihi yapılarda olabilir, mevcut yeni yapılarda olabilir. Bu anlamda bir tamir evini bir örnek olarak aslında sunuyoruz.
Peki şurayı tam açalım diye soruyorum. İklim kriziyle nasıl ilişkilendiriyoruz bu korumayı?
Yani şu şekilde ilişkilendiriyoruz. Şu an bizim kullandığımız ısıtma sistemleri, havalandırma sistemleri ya da yapıları inşa etme biçimlerimiz çok enerji verimli yöntemler değil. Ve bu bizim daha fazla enerji, daha fazla elektrik harcamamıza sebep oluyor.
Fakat karbon ayak izlerini büyütüyoruz.
Karbon ayak izimizi düşürmemiz gerekiyor. Bunu da kent üzerindeki yapı stoğundan, mevcut yapılar üzerinden yapabiliriz. Bunu çok daha iyi yalıtım sistemleri kullanarak yapabiliriz. Binayı sararak, sarmalayarak, açıklıkları, pencereleri, kapıları iyileştirerek yapabiliriz. Bunun gibi aslında pasif yöntemleri yaygınlaştırabilirsek bunlar bireysel olarak da yapabileceğimiz şeyler. Hem tarihi yapılar hem gerçekten bütün mevcut yapılar için konuşuyorum. Yapıları çok daha enerji verimli hale getirebiliriz. Bunun biz örneğini tamir evinde gördük ve yapılabilirliğine inanıyoruz. O yüzden de bunu olabildiğince yaygınlaştırmaya, duyurmaya ve tekrar edilebilir olmasına çalışıyoruz.
Peki şöyle bir kaygı olmaz mı burada? Şimdi demin de zikrettiğin bu yöntemler enerji verimliliğine dolayı yalıtım yapma gibi vesaire, binayı sarıp sarmalama gibi yöntemler biraz modern yöntemler. Evet. Bunları tarihi binalarda uygulamamız hem yasal olarak hem de pratikte uygun ve mümkün mü? Onu da sorayım. Çünkü özellikle bu tescillenmiş veya kayıt altına alınmış binalarda bu tip çalışmalar yapmak da herhalde başka bir mevzuat
aslında
sıkıntı olur.
Aslında tamir evi
veya koruma, orayı astığı gibi korumaya aykırı bir durumu oluşturmaz mı?
Tamir evi tam da bu anlamda çok iyi bir örnek. Çünkü biz orada hem bahsettiğim pasif sistemleri kullanarak hem de çağdaş sistemleri, çağdaş ısıtma sistemlerini bir tarihi yapıya entegre ederek ve bunu yasal sürecin dışına çıkmadan, tarihi yapının özgünlüğüne ya da var olan değerlerine zarar vermeden yapabildik. Bunun mümkün olduğunu aslında uygulamış ve deneyimlemiş birisi olarak oradan konuşuyorum.
Şeyde canlı örnekler de verebilirsin. Mesela ısıtma tertibatı döşeyebildik mi? Veya yalıtım malzemesiyle binayı kaplayabildik mi?
Burada
bunun için işte izin alırken nasıl dayanaklar veya bunun bir yöntemleri geliştirildi, kamuoyuyla paylaşıldı mı? Biraz onları sorayım.
Tamam, onları biraz daha teknik olarak bahsedebilirim gerçekten. Çünkü ben şantiye sürecinin içindeydim zaten sürekli bu tamir evi sürecinde. Şöyle ki, normalde bina kabuğu dediğimiz yalıtım sisteminde binanın her yerini, çatısını, zemin katını ve dış cephesini sararsınız. Mesela söz konusu bir yığma taş yapı olduğunda, tamir evi böyle bir yapıydı.
Evet.
Bir metreye varan kalın taş duvarları var ve bunu dıştan ya da içten müdahale edemezsiniz.
Kaç katlıydı bina?
İki katlı aslında. İki katlı bir yapı. Bu durumda biz bir bina kabuğu yapamasak da binanın zemin katından ve çatısından yalıtım uygulayabildik. Bu yapabildiğimiz bir şeydi ve bu da yalıtım açısından çok faydalı oldu. Isıtma sistemlerinde normalde tarihi yapılarda genelde mekanik ve elektrik sistemler onların özgünlüğünü bozar. Çünkü dışarıdan gelen sistemlerdir. Burada bir radyatör görürsünüz, burada bir klima görürsünüz. Biz bütün bu sistemleri döşeme altından götürerek bunu çözdük. Elektrik tavaları da döşemeden ilerledi. Yerden ısıtma da bir ısı pompası kullandık. Bir aslında fosil yakıt kullanmamak adına. Bu ısı pompası yerden ısıtmayla bu, yani ısıyı ve yeri geldiğinde serinletmeyi yayıyor. Bu anlamda mesela döşemede çözerek bunların hepsini aslında duvarların üzerinde bir şey görmeden bu konuyu tasarım olarak halledebildik, bu özgünlüğe zarar vermeden.
Şimdi bunların dokümantasyonuna erişme şansı var mı? Bir onu sorayım. Bir de bir yayınlanan bir manifesto var. Ondan bahsetmiştik. Biraz da ona değinelim. Bu manifestonun hedefi ne? Neyi içeriyor? Kabaca biraz değinebilirsin mutlaka. Bir de kimi uyandırmaya çalışıyoruz? Yani biz bu projede hedefledik. Tamam, bir tane tamir evi de uyguladık. Mesela belediyeleri mi harekete geçirmeye çalışıyoruz? Yoksa mülk sahiplerini mi? Yoksa bakanlık tarafında bir hareketlenme mi olsun istiyoruz? Nedir hedefimiz, onu da sorayım.
Şöyle ki, biz tamir evi deneyiminden yola çıkarak tarihi yapılarda enerji verimliliği çalıştayı düzenledik. 2 günlük bir çalıştaydı ve bu uzmanların katıldığı, bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, mimarların katıldığı bir çalıştaydı. Manifesto, tarihi yapılarda enerji verimliliği üzerine bir manifesto olarak duyurduğumuz manifesto bu çalıştayın bir sonucuydu. Çünkü bu anlamda kısa, vurucu ve yaygınlaştırabilir bir belgeye ihtiyaç duyduk. Bu yüzden de katılımcılardan birkaç maddeyle önemli olduğunu düşündükleri konuları bize iletmelerini, çalıştığı bir sonuç ürünü olarak iletmelerini istedik. Biz bu topladığımız şeyleri bir süzgeçten geçirdiğimizde 13 maddelik bir manifesto üretebildik ve onu duyurduk. Burada aslında manifestonun vurgusu biraz işbirliği yapmak. Burada saydığınız aktörlerin hepsi var. Yerel yönetimler, belediyeler de var. Bu çalıştaya katılan bakanlıktan gelen bir sunuş, bakanlıktan gelen birinin sunuşu olmuştu. Enerji kimlik belgesi üzerine, biliyorsunuz zorunlu artık enerji kimlik belgeleri. Bu anlamda yerel yönetimler de var, uzmanlar da var, mimarlar da var, akademisyenler de var. Aslında herkesi işbirliğine çağırdığımız bir manifesto bu ve çok da aslında kısa kısa ifadelerle mesela yaptığımız bir duyuru. Bize, belki birkaç maddeyi gerçekten hatırlatabilirim. Mesela çarpıcı ilk maddemiz olanları. Yeniden bulmak yerine olanın ortaya çıkarılmasına yoğunlaşmak. Yani var olanı var olduğu şekliyle küçülterek, minimize ederek, olduğu haliyle kullanmak. Yeni bir şey eklemeden, elimizdekini yeniden kullanmaya çalışarak. Bu bence her alanda uygulanabilir bir şey. Yani plastiklerle de ilgili olabilir, yapıyla da ilgili olabilir. Yeni bir şeye ihtiyaç duymadan, yeni bir yük oluşturmadan var olanı kullanmaya çalışmak. Ya da bir maddemiz, yani yerleşimlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için her ölçekte fedakarlık yapmak. Her ölçekten kastımız ev sahibinin de ya da ev sakininin de evde alabileceği önlemler ya da yerel yönetimin de yapabileceği önlemler ya da yasalarda yapılabilecek değişimler. Bu her ölçeği kapsıyor aslında. Çünkü herkesin bu konuda yapabileceği var. Oturduğumuz yerden yapabileceğimiz şeyler de var. Sosyal medya üzerinden yapabileceğimiz şeyler de var. Bu arada arada söyleyeyim, unuttum söylemeyi. Bizim koru projesi kapsamında yaptığımız her şeye koruprojesi.org'dan ulaşabilirler. Bunu program sonunda da hatırlatırım. Evet, koruprojesi.org. Bütün ürettiğimiz yayınlar, proje bankamız, proje eğitimlerin içerikleri, ürettiğimiz görsel ve yatırım. Evet, onlar da var. Kısa videolarımız da var yaptığımız kamplarla ve eğitimlerle ilgili. Onlara ulaşabilirler. Bu anlamda bu manifesto ürettik ve herkesi üzerine düşeni yapmak için işbirliğini çağırdık, yaygınlaştırdık.
Proje çıktısı olarak bu manifesto zaten bir özet oldu.
Evet.
Uyarıcı nitelikte. Ben biraz da tarihi, projenin başlangıç tarihi de 2017 dedin.
Evet, Temmuz 2017.
Tam da bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı bir enerji verimliliği strateji belgesi vardı. Onunla da eş zamanlı olmuş gibi düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ben biraz kendince farkındalığı olan birisiyim ama sizden duymak isterim bunu. Sanki dünyada artık yeni bir yatırım yapmayalım da tam da manifestoda geçtiği gibi. Evet. Mesela bu, biz Yeşil Radyo çok fazla elektrik üretimine odaklandık. Bunu rüzgardan, güneşten veya işte fosil yakıtlardan olması gibi gündeme geldi sıkça. Ancak o kurulmuş elektrik üretim santrallerinin verimli çalıştırılması gündeme geldi. Artık yani yeni santral kurmak yerine olanları daha verimli nasıl çalıştırabiliriz? %3 mü artırabiliriz? %17 mi artırabiliriz verimliliğin diye. Şimdi eğilim o tarafa doğru döndü. Piyasada da öyle. Biraz onunla ilişkilendirdim. Sanki dünyada böyle bir artık yönelim o tarafa doğru gibi, değil mi?
Evet, çünkü
yani üretim tamam veya işte inşa etmek tamam, onu zaten yapıyoruz ama şimdi bunu daha verimli nasıl yapar veya işletiriz? Evet,
biz var olan potansiyelin farkında değiliz. Bu anlamda güneş enerjisi gerçekten çok önemli. Çünkü kuzey ülkelerinde bile güneş panelleri kullanılıyor ve biz aslında ülkemizde, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde aslında ne kadar büyük potansiyele sahibiz. İşte olanı, biraz projenin ana temasına da dönersek, kapasite geliştirme diyoruz. Aslında bu kapasite geliştirme bunu da kapsıyor. Çünkü olan ve kullanmadığımız, boşa giden aslında bir enerji bütünü var. Az önce bahsetmeyi unuttum, onu belki ekleyebilirim yine tamiriyle ilgili bir detay. Çünkü biz orada yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak Güneydoğu'da güneşten daha iyi bir enerji kaynağı tabii ki düşünülemez. O anlamda tamiriyle de aslında bu çağdaş ısıtma ve havalandırma sistemleri için gerekli olan enerjiyi güneşten alıyor. Fakat burada şöyle bir özellikli durum var. Mardin kentini hepimiz biliriz. Mardin'in ne kadar özel bir silüeti olduğunu hepimizin aklında canlanır Mardin dediğimizde. Böyle bir silüette güneş paneli kullanmak, bunun tekrar edilebilir olmasını önermek bir anlamda bir riske yol açabilirdi. Neden? Çünkü güneş panelleri güneye bildiğimiz evet. haliyle güneye yüzünü evet. döner ve aslında çatıya yerleştirdiğimizde Mardin'i hayal ederseniz, her çatıda güneş paneli olduğunu düşünürseniz silüete geri dönülmez bir zarar vermiş olabilirdik. Biz bunun için, yani bu aslında çok evrensel bir şey, güneş paneli kullanmak, güneş enerjisi kullanmak. Bu evrensel yöntemi yerel üzerinden adapte etmeye çalıştık. Bunu şu şekilde başardık. Bu Mardin'deki düz çatılı evlerin üzerinde bu nasıl kullanılabilir?
Evet.
Yani güneye yönlenmeden üreten uygulayıcı firmayla konuştuğumuzda ortak şöyle bir noktaya vardık. Bunu güneye değil doğu batı aksına düşük bir açıyla yerleştirirsek sokaktan da ya da uzaktan bakıldığında cepheden de görülmesini minimize etmiş oluruz. Evet. Ve aslında bu şekilde, bu yöntemle yerele onu adapte etmiş oluruz. Bu evrensel kuralı. Bu şekilde her bölgeye uygun çözümler alınarak o özgünlüğe, tarihi dokuya zarar vermeden pek çok yöntem geliştirebiliriz aslında enerji tabii, tabii. verimliliği
yani bu,
konusunda.
Hani benim kendi konum olduğu için rahatlıkla evet. söyleyebilirim. Bu yönelim diyelim. Yönelim meselesi güneş panellerindeki. Verimliliği had safhaya çıkarmak için bir ticari kaygıyla üretim yapıyorsanız güneşe bakması yani tabii ki tercih edersiniz evet. ama illa güneşe bakacak diye bir şey yok. Düz zemine onlar dam kullanıyor değil mi? Dam mı
evet
diyorlar?
Düz çatılar dam deniliyor.
Dama sermek, dama sermek ve sıfır dışarıdan görünürlüğü sıfıra indirerek de kullanımı mümkün olabilir ama damı uygulamada onlar bizzat kullanıyorlar ise tabii o zaman başka sakıncalar çıkar.
Tamir evinde...
Çünkü kurutma yapıyorlar herhalde daha çok damlarda
evet,
değil mi?
Evet, bir kendi yani yapıda, şimdi sosyal medya hesaplarımıza girenler fotoğraflarını görebilirler. Bir teras gibi kullanılan bir damı var. Hani bir ve ikinci kat arasında bir de çatı var. Normalde çoğu evde aslında dam kullanılıyor. Damda yatılıyor, damda evet. yemek yapılıyor, yeniliyor. Orası bir yaşama mekanı aslında. Fakat tamir evinin çatısına çıkılamıyor. Daha şey, özellikle bir durum var. Ona sadece arka sokaktan ulaşılabiliyor. O yüzden kullanılan bir çatı değildi. Biz bu anlamda orayı bu şekilde değerlendirdik.
Evet, faydaya evet. dönüştürdünüz. Şimdi programın sonuna doğru yaklaştık. Bir de şunu sorayım. Tavsiyeler kısmı diye evet. bir başlık açalım. Bu hem bizi dinleyen öğrenciler için olsun, hem evet. diğer mimar arkadaşlar olsun veya uygulamacılar, belki müteahhitler bile uyandırmış
olabiliriz. Çok önemli, belki
olabiliriz.
Değil, çok önemli müteahhitler.
Varsa böyle tavsiyeleriniz veya bir fikri olanlar ne yapsınlar, nereye ulaşsınlar, nasıl yöntemler izlesinler benzer konularda çalışmak için, onu sorayım.
Aslında herkese, ya herkesin az önce de dediğimiz gibi yapabileceği şeyler var. Yani bunlardan en önemlisi gerçekten enerji verimliliğini hem bireysel çözümlerle hem de yani yerel yönetimler üzerinden alınabilecek, yasalar üzerinden alınabilecek çözümlerle iyileştirmek. Bizim kendi ev sahipleriyle yaptığımız eğitimlerde vurguladığımız çok basit şeyler vardı. Programdan önce de biraz bahsetmiştik. Evet. Bir kişinin evde giydiği ikinci bir kat, ikinci bir hırka, kazak bile aslında enerji verimliliği sağlayabilir. Hangi anlamda? Biz kendimizi sıcak tuttuğumuzda evimizi belki o kadar ısıtmaya ihtiyaç duymayabiliriz ve evet. bu o zaman hem enerji kullanımını azaltırız hem de aslında faturalarımızı küçültmüş oluruz. Bu çok küçük bir örnek. Gerçekten kendimizin uygulayabileceği. Başka neler yapabiliriz? Az önce bahsettiğim yalıtım konusu çok çok çok önemli. Yani pencerelerde, özellikle kapılarda yalıtım için alınabilecek önlemler. Bu gerçekten bir usta çağırmamıza gerek kalmadan yapabileceğimiz şeyler. Pencerelerimizi gidip herhangi bir izolasyon bandı alıp kendimiz uygulayarak çok daha ısı kaçırmaz, geçirmez hale getirebiliriz. Açıklıkları bu şekilde iyileştirebiliriz. Ahşap pencerelerimiz varsa bildiğimiz eski cam macunu alıp uygulayabiliriz. Bunların hepsi aslında yapılabilecek şeyler. Zaten çoğunlukla görürsünüz kış öncesi mantolamalar yapılmaya başlanır
evet,
evlerde.
Evet.
Bu yalıtım sağlandığı durumda, yapı ısı kaybetmediği durumda yani hem enerji kazanmış oluruz hem de ekonomik anlamda da aslında şeyleri, bütçeleri küçültmüş olabiliriz. Ev sahiplerine böyle önerilerde bulunabilirim. Ben kendi çalışma alanımdan.
Bir mimar Peki olarak tasarım evet. sırasında zaten siz evet. tedbirinizi alıyorsunuz ama uygulamada da bunları tavsiye ediyorsunuz. Teşekkür ederiz kıymetli arkadaşımız Süreyya Topaloğlu. Programın yani, sonuna geldik.
Ben nasıl zamanın geçtiğini anlamadım gerçekten.
Yeşil
tekrar
Radyo böyle.
Davetiniz için teşekkür ederim. Yani hem de projeyi de zaten yayınlarla da duyurmaya çalışıyoruz. Farklı akademik çalışmalarımız da oluyor. Üniversitelerde de sunumlar yapıyoruz. Ama aslında kapatmadan önce tabii ki bize nerelerden ulaşabilirler onu
evet,
söylemek
evet.
isterim ben.
Son sözlerinizi de alayım bu şekilde.
Ha,
buyurun.
Tamam.
Buyurun.
Öncelikle onu söyleyeyim. Biz Facebook'ta ve Instagram'da çok aktifiz. Yani Kültürel Mirası Koruma Derneği ismiyle bizi bulabilirler. Ve dediğim gibi koruprojesi.org'dan bütün bu eğitimlere ulaşabilirler. Özellikle Bilgi Bankası çok önemli. Çünkü biz orada çok fazla yayın yaptık. Bahsettiğim manifesto, eğitimlerde öğrettiğimiz materyaller, hepsine bu Bilgi Bankası üzerinden ulaşabilirler, indirebilirler, yaygınlaştırabilirler. Hı hı. Bu şekilde bize aynı zamanda info@kmkd.org üzerinden de mail atabilirler. Bütün iletişim yollarımız açık aslında.
Evet. Teklifleri açız diyoruz.
Evet.
Peki. Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
Ben teşekkür ederim.
Arkadaşlarınıza da saygı ve selamlarımızı iletin.
Çok çok çok teşekkürler.
Yeşil Radyo'dan bu haftalık bu kadar efendim. Hoşça kalın.
Yeşil Radyo.